Gül Sohbetleri. Adem Saraç'la Gül Sohbetleri başlıyor.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Essalatu vesselamu aleyke ya Rasulallah. Essalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Essalatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel-evveline vel-ahirin ve selamun alel-mürselin velhamdülillahi rabbil alemin. Gül Sohbetleri programımızın Zeynep Sultan adlı bölümlerimizin 4. bölümüyle yine beraberiz. Yine hayırlara vesile olması dileğiyle, duasıyla, arzusuyla, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak sözlerime başlıyorum efendim. Hatırlayacağınız gibi bundan önceki 3 bölümde kısa hatlarla bir ana fikir geçelim. Hazreti Zeynep'i tanıtmaya, aile yapısını tanıtmaya çalışmıştık, evliliğini anlatmıştık ve son bölümde de Peygamberimiz Aleyhisselam'a vahiy gelme sahnesini görmüştük. İlk vahide hem anneler sultanının hem de kızlar sultanının duruşunu görmüş idik. Efendim onun üzerine inşallah tekrar devam ederken şu cümleyi tekrar tekrar sanıyorum ifade etmek gerekecek. Çünkü herhangi bir aileyi farklı kılan, farklılığını ortaya koyduran bir cümledir. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazreti Hatice annemize Varaka ile görüştüğünde o konuşma içerisindeki son cümle: kavmin sana inanmayacak, sana eziyet edecek, seni yurdundan çıkaracak ve hatta seninle savaşacak cümlesi. Kavmin sana inanmayacak, sana eziyet edecek, seni yurdundan çıkaracak ve hatta seninle savaşacak. Bu cümleyi kullanırken de açıklayıcı mahiyette devam ediyor. Çünkü hiçbir peygamber yoktur ki insanlar, özellikle kendi milleti, ona karşı çıkmamış olsunlar, onunla savaşmasınlar demişti. Bu bütün İslam tarihi siyer kitaplarında geçen, herkesin bildiği bir hadisedir. O yüzden bunu fazla açmak yerine biz Zeynep Sultan çerçeveli konuyu işliyoruz. Peygamber Aleyhisselam'ın hayatını değil, Zeynep Sultan çerçeveli, yani bu hadise içerisinde Resulullah'ın büyük kızının konumu, misyonu, duruşu nedir, nasıldır diye. Şimdi bu sözü enini boyuna zihin dünyalarında, gönül dünyalarında eviren çeviren ama hayır olmaz böyle bir şey demek isteyen nazenin yürekleri görürsünüz. Nasıl olur? Çünkü o güne kadar sallallahu aleyhi ve sellem ta çocukluğundan bu yana kavmi içerisinde en çok sevilen, her şeyde en önde gelen en güzel insan ve neticede Muhammedül Emin aleyhisselam herkesin dilinde, sözü dinlenen, her şeyi ciddiye alınan ciddi bir insan nasıl olur da ona inanmazlar? Nasıl olur da ona işkence ederler? Nasıl olur da onu yurdundan çıkarırlar? Nasıl olur da onunla savaşırlar? Zeynep Sultan meseleyi anlamıştır. Yüreği yangın yeridir. Diğer kızlar anlamadılar demiyorum. Anneler Sultan'ı anlamadı demiyorum. Ama ben şu anda Zeynep Sultan'ı işlediğim anlamaya, anlatmaya çalıştığım için hadisede onun yanındayım şu an için. Gerçekten büyük bir, nasıl diyeyim, büyük bir, çok büyük bir ikram-ı ilahi ama imtihan. Sabredilmemesi, sabrın çok zor olduğu bir sahne. Çok anlatamıyorum görüyorsunuz, yani izah edemiyorum işte, bir şey söyleyemiyorum. Takıldım kaldım sonuçta. Yani şimdi her şeyi çok iyi anlamış gibi ben buradan konuşamam ki, yani bu olacak işi değil. Ben bunu anlayamıyorum. Ancak aile bunu düşünürken küçük Fatıma o günlerde 4-5 yaşlarında çok böyle ilginç bir cümle kullanır. Yani ne kadar anlamıştı bilemiyoruz tabii. Ama o Ehl-i Beyt'in annesi olması itibariyle elbette ki farklı sezgileri vardır onun. Bir şeyler kavramıştır küçük de olsa. Çünkü eve dönüyor annesine, ablalarına ve en sonunda tek tek bakarak ablalarına bir cümle kullanıyor. Bu ümmetin peygamberinin kızı olmak sizleri sevindirmiyor mu? Bu ümmetin peygamberin kızları olmak sizi sevindirmiyor mu? Tabii bunu söylerken Fatıma'yı Zehra'nın gözleri ışıl ışıl, kandil kandil yanıyor ve coşkuyla atılıyor bunu söylerken. Yani peygamberlik nedir, ne değildir? Ne kadar anlıyor ben bilmiyorum. Anlamıyor diyemem. O Fatıma Sultan, o ayrı bir derya. Ama daha 4-5 yaşlarında ve bu cümleyi kullanıyor. İşte birkaç kez aynı cümleyi tekrarlıyor. Bu ümmetin peygamberinin kızı olmak sizi sevindirmiyor mu? Şimdi sevecen, cana yakın, şen şakrak bir kız. En büyük özelliği sevgili babalarına çok benzemesi. Evet, Fatıma Sultan babaya çok benziyor. Aynı soruyu üst üste sorunca artık görev başa düştü dercesine Zeynep Sultan cevap vermek zorunda kalıyor. Endişeler endişesi bir cümleyle. Evet ey Fatıma, sevindirir elbet. Sevindirir tabii. Fakat Varaka'nın sözlerini sen de duydun. İşte burada o yaşta bir çocuğun ne kadar neyi kavradığını, işte çocuklara erken yaşta şöyle verilmeli, verilir, verilmez sözlerine adeta bir reddiye bakımında olan 4-5 yaşlarında Fatıma Sultan'ın kullandığı cümleyi aynen aktarmak istiyorum. Duymasına duydum tabii. Ben de korktum, üzüldüm ama bütün sır annemizin sözündedir. Varaka'nın sözünde değil. Allah Allah diyorlar. Nedir ki o sır? Öyleyse iyi dinleyin ve de iyi anlayın bu sözleri. Ben hepsini ezberledim anneciğim onları kullandığında. Çünkü sadece babamın yanında değil, hatırlarsanız şurada otururken de aynı cümleyi kullandı annem babama karşı. Evet, hatırlıyoruz. İşte ben onu tane tane söyleyeyim size. Annemiz aynen şöyle söylemişti. Üzülme, korkma, endişelenme. Allah'a yemin ederim ki Allah seni hiçbir zaman utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin. Acizlerin derdini dert edinirsin. Onlara yardımcı olursun. Fakirleri, garipleri küçük görmezsin. Onlarla oturup konuşursun. İmkanların ölçüsünde el atarsın onlara. Misafir ağırlamaktan ve onlara ikram etmekten hoşlanırsın. Büyük küçük demeden herkese yardım edersin. Hile, yalan, dolan nedir bilmezsin. Sözün en doğrusunu söylersin sen. Bütün bu faziletler sende bir araya gelmişken korkma. Endişe etme. Allah bizi gözetir. Allah seni mahzun etmeyecektir. Evet ey ablalarım. Ben de diyorum ki annemin sözüne ilaveten, korkmayın, Allah babamızı da, annemizi de, bizi de gözetir. Mutlaka gözetir. Sadece bu kısmı alıp üzerinde kaç sohbet yapılır bilemiyorum ama kaliteyi görüyor musunuz? Kalite evin, kalite insanların. Ya kalite bu olsa gerek. Evet, üstelik 4-5 yaşlarında var ancak ve anlamıştı inceler incesi espriyi ve anlatmak istemişti ablalarına. Zeynep Sultan fazla konuşkan değil. Ama hadisenin olayın içindedir. Bir yanda neler olduğunu, yani anlamış gibi olmak değil, anlamış gibi olmak başka bir şey, gerçekten anlamak başka bir şey, sindirmek başka bir şey. Hadiseyi böyle sindiriyor. Bir yanda ümmetin, peygamberin kızı olmak, bir yanda bunun getirdiği sorumluluk, bunun farkında artık. Varaka'nın sözleri, Fatımacık bunları söyledi ama arkada bir şey daha var. E şimdi ağır bir yük ile karşı karşıyalar. Arkasından neler gelecek, neler yaşanacak kimse bilmiyor. Bunu Aleyhisselam da bilmiyor tabii ki. Ama hepsi şunun farkında ki müthiş bir şekilde gök gürlüyor. Müthiş bir yağmur geliyor. Ha bu yağmur kimisine rahmet olacak, kimisine zahmet. Kimisini alıp o rüzgar kasırga geliyor. Kimisini uçurup cennet bahçelerine götürecek, kimisini gayya çukurlarına savuracak. Bunun farkındalar. Bu kadar farkındalar. Ve müthiş bir sorumluluk. Çünkü ikra, oku ifadesi var edenle var olan arasındaki ortak sestir. Bir iletişimdir. Netice işte Allah-u Teala Peygamberimiz Aleyhisselam'a peygamberlik görevi verdi. Ve Peygamber Efendimiz işte Müddessir Suresi, Müzzemmil Suresi işte başlayan tebligatlarla İslam'ı anlatmaya başladı. Dedim ya, ben o ayrıntıya girmedim. Sadece Zeynep Sultan sahneyle işliyorum. İslam'ın bu yayılması, yaşanması noktasında son derece önemli olduğundan Müddessir suresinin 1-5 ayetlerini bir kez daha vermem gerekecek. Evet. Aleyhisselam yine Hira Dağı'na gitmiş. Benzeri sahneler yaşamış. Yine evine aynı şekilde gelmiş. Üzeri örtülmüş. Ve titriyor Aleyhisselam. E şimdi yanı başında hanımlar sultanı. Ve bir anda olanlar oldu. İnsanlığın baş tacı, gönüller ilacı bir acayip aleme girdi ki Zevceler Sultanı bile bütün olgunluğuna rağmen bir acayip oldu. Efendiler efendisini okur gibiydi. O da bir şeyler okuyordu sanki. Aleyhisselam kalkıp oturdu. Annemiz büyük bir sevgi, şefkat ve merhametle atıldı. Niçin kalktınız hemen? Daha dinlenmediniz. Aleyhisselam, hanımlar sultanının gözlerinden yüreğine inen bakışlarla beraber, ey Hatice, artık dinlenmek, istirahat etmek vakti geçti, buyurdu ve Müddessir suresinin ilk 5 ayetini okudu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muddessir, kum feenzir, ve rabbeke fekebbir, ve thiyabeke fetahhir, ve rucze fehcur, ve la temnun testekfir, ve li rabbike fesbir. Evet. Ey elbisesine, örtülere bürünen Habibim. Kalk, kalk da uyar. Kalk, uyar. Kum fe envir. Kalk ve uyar. Ve rabbeke fe kabbir. Rabbini yücelt, büyük tanı. Ve thiyabeke fe tahhir. Elbiseni temiz tut. Ve rucze fehçür. Azaba vesile olacak her türlü pisliği anında terk et. Ve la temnun testekfir. Ve li rabbike fasbir. Evet, ayetler bunlar. Hanımlar Sultanı, Peygamberler Sultanı'nın gözlerinde kaybolup gitmişti artık. Biz okurken de, dinlerken de, anlatırken de, evet biraz etkiliyor tabii bizi. O havaya hiç girmiyoruz diyemem ama adeta annemiz Resulullah'ın gözlerinde kaybolup gitti. İlahi şerbeti içmiş gibiydi. Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek dilinden dökülen incileri içer gibi dinledi, kavraldı, sarsıldı. Okyanuslar gibi dalgalandı. Büyük davanın büyük hanımı olacak. Aleyhisselam Allah'ın verdiği bu ilahi görevi, yani insanlara anlatmak, onları İslam'a davet etmek vazifesini dile getirdi. Arkasından da yüreklere işleyen bir cümle kullandı. Ben bu hakikati kime söyleyebilirim? Beni kim tasdik eder? Beni kim tasdik eder? İşte birinci olmak böyle bir şey. Ey Allah'ın Resulü! Seni ben kabul eder, tasdik ederim. Önce beni çağır Allah yoluna. Ben ederim ya Resulallah. Sen ne diyorsan ben tasdik ederim. İşte Hazreti Hatice'yi Hazreti Hatice yapan, hiçbir şeyi sorgulamadan tanıyordu Aleyhisselam'ı. Evlendiğinden buraya 15 sene geçmişti. 15 yıldır tanıyordu onu. Ne kaliteli, ne üstün vasıflı olduğunu biliyordu. Bu tanımayla, bilgiyle beraber işte Müslüman kütüğünün bir numarasında yerini aldı. Bu sahne aslında birkaç bölüm sürer ama sık sık vurguladığım gibi ben sadece Zeynep Sultan boyutlu götürdüğümden hemen oraya yöneliyorum. Şimdi İslam tarihi kitaplarımızda, siyer kitaplarımızda ilk Müslümanlar sıra sıra yazılırken, sayılırken işte hanımlardan ilk Müslüman, çocuklardan ilk Müslüman, yetişkin büyüklerden yani erkek olarak ilk Müslüman ve kölelerden ilk Müslüman şeklinde 4 kişi biliyorsunuz. Ondan sonra 5, 6, 7, 8, 10 sayı gider. Nedense bu liste içerisinde nasıl bir hata olduysa Resulullah'ın kızlarını göremeyiz. Oysa bütün kaynaklarımızda kızlar müstakilen işlenirken şu cümle hepsinde geçer. Bu işin uzmanlarınca malumdur. Hazreti Hatice anne iman ettiğinde kızları da anneleriyle beraber iman ettiler cümlesi. Bütün kaynaklarımızda geçer bu. Hazreti Hatice anne iman edince kızları da anneleriyle beraber iman ettiler. İşte burada bir yaş ortaya konur. Kızların yaşı kaçtı diye işte Hazreti Zeynep'in 10 yaşında, Hazreti Rukiye'nin 7 yaşında, Hazreti Ümmü Gülsüm'ün 6 yaşında, Hazreti Fatma'nın 4-5 yaşlarında, 4,5-5 yaşlarında olduğu geçer kaynaklarımızda. Hazreti Fatıma ile ilgili kısa bir ayrıntı vereyim. Bazı rivayetlerde de Hazreti Fatma'nın o sene doğduğu ifade edilir. Doğrusunu Allah bilir. Evet efendim. Şimdi Hazreti Zeynep binti Resulullah aleyhisselam, Aleyhisselam'ın büyük kızı Hazreti Zeynep Yani konumuzun başlığı Zeynep Sultan. Sevgili anneciğinin anlatımıyla, babacığının duruşu, bakışıyla İslam'ın gül bahçesine öyle bir giriş yapar ki, yalnız atlamayalım. Sanıyorum burada bir eksiğimiz de var. Ben okuduğum sihir kitaplarında, yani Hazreti Hatice anne ve onun kızları putlara tapıyorlardı. Efendim işte Aleyhisselam'a peygamberlik görevi geldi. Putları attılar, iman ettiler cümlesi hiçbir yerde yoktur. Dost düşman, böyle bir cümle yoktur. Hanif dediğimiz Allah'ı birleyiciler, putlara tapmayanlardandır Hazreti Hatice annemiz de, onun kızları da. Yani onların İslam'a girişi putları terk etme anlamına değildir. Put zaten o evde yoktur, o gönüllerde yoktur. Onlar hanif dediğimiz Allah'ı birleyenler ama Allah'a nasıl kulluk edileceğini bilmeyenler grubundandır. Çünkü 500 küsür sene geçmiş, peygamber gelmemiş. İşte bu ayrıntıyı ısrarla söylemeye çalışıyorum, altında çizmek istiyorum. Peygamber kızları putları terk etmek değil, putlara temelden bu yana tapmamış, hanif olarak yetişmişlerdi. Ve ilk vahiy ile beraber sevgili annelerinin anlatımıyla İslam kütüğüne girmişler. Müslüman sıfatıyla, vasfıyla ilk sırada yerlerini almışlardı. Şimdi Hazreti Fatıma, Hazreti Ümmü Gülsüm, Hazreti Rukiye, Hazreti Zeynep. Küçükten büyüğe saydım bu sefer. Şimdi İslam'la şereflendiler. Henüz işte sabah ve akşam ikişer rekat namazla var. Çünkü namazsız bir dönem yoktur. Ancak Hazreti Zeynep İslam'ın nuruyla nurlanıp onurlandığında bir yandan böyle içindeki boşluğun dolduğunu, içindeki boşluğun dolduğunu, bir mutlu, bir huzurlu bir havaya girdiğini, bakın ifade edemiyorum, zorlanıyorum. Niye? Çünkü hissedilmeyen bir şeyin anlatılması kadar tehlikeli bir şey yoktur. Ama elhamdülillah biz Müslümanız, İslam'ın tadını hissediyoruz tabii. Ama belki takva boyutuyla yaşayamadığımız için birçok şeyimiz yapmacık oluyor. Bundan dolayı da Allah'tan affımızı diliyoruz. Şimdi özellikle hanım kardeşlerim burada kendilerini Hazreti Zeynep'in yerine koysunlar. Çünkü biraz sonra da erkek kardeşlerime aynı soru, farklı bir sorum gelecek. Farklı bir tavsiyem gelecek. Zeynep Sultan baba evine ziyarete gelmişti ve en büyük bir hadiseyle karşı karşıya kaldı. İslam ile şereflendi, İman etti ve evine dönüyor. Evine dönüyor. Şimdi nasıl anlatacak? Nereden girecek? Ebul Asmin Rebi iman edecek mi acaba? Çünkü Varaka demişti ki, kavmin sana inanmayacak, seni yalanlayacak, sana işkence edecek, seni yurdundan çıkaracak, seninle savaşacak. Acaba Ebul Asmin Rebi bunların hangisi olacak? Böyle bir endişe. Kendisi peygamberin kızı, ümmetin peygamberinin kızı Zeynep Sultan. Kolay değil. Artık kayınvalidesine, kayınbiraderlerine ve kocasına İslam'ı götüren bir temsilci durumunda. Yani Müslüman sadece kendi başına salt bir şey değildir. Bir elma, bir ağaçta tek elma olsa, bir ağaçta o elma orada bağımsız değil, dala bağlı. Yani yaprak ince dal, ince dal kalın dal, kalın dal gövde, gövde köke, kök toprağa. Yani bir bütünlük var. Hayat da böyledir. Zeynep Sultan evine gelirken nasıl anlatayım diye düşünüyor. O anda kocası Ebul Asmin Rebi bir ticaret kervanıyla uzaklara gitmiş ama geldi gelecek, dönmesi yakındır. Zeynep Sultan eve varacak, evini derleyip toparlayacak ve eşine evini ve kendisini hazırlamış olacak. Ama bu sefer üçüncü bir hazırlık daha var. Bir dava, bir inanç paylaşımı olacak bu evde. Netice kervan gelir. Yani Zeynep Sultan evinde işlerini yaparken Ebul Asmin Rebi'ye bu hadiseyi nasıl anlatacağını düşünür. Bunu yoğururken Ebul As da gelir. Ama dikkat ettiyseniz düşündürücü sahneyle karşı karşıyayız. Peygamberimiz Aleyhisselam'a peygamberlik görevi verilmiş. Hatice annemiz başta olmak üzere diğer kızlar ve bizim program kahramanımız Zeynep Sultan İslam'la, imanla şereflenmiş, evine gelmiş ve büyük bir merakla, inceler incesi düşünceyle ticari kervandan dönmek üzere olan kocasını beklemekteydi. Burada kalmıştık. Aynen devam edelim efendim. Ebul As bin Rebi uzun bir ticari seferden, yolculuktan sonra Mekke'ye varır varmaz, her yerde bu aslında böyledir. Yani bir yerde çok farklı, çok değişik bir hadise meydana gelince bir anda duyulur. Duyulur. Mekke'ye varır varmaz, şimdi Ebul As da yakından ilgilendiriyor bu hadise. Halk arasında konuşuluyor. Abdullah'ın yetimi Muhammedül Emin Aleyhisselam peygamber olarak görevlendirildi. Abdullah'ın yetimi Muhammedül Emin Aleyhisselam, biz diyoruz tabi, peygamber olarak görevlendirildi. Dikkat edin, başına Abdullah'ın yetimi diyorlar. Yani onların, Peygamber Aleyhisselam'ın peygamberliğini kabullenmeyişlerinden sebeplerin bir tanesi yetimliğidir Aleyhisselam'ın. Bir tanesi, sadece o değil. O yüzden direkt, yani kullandıkları cümlede biz onu reddettik manası var. Ebul As şaşırıyor. Ne diyorsunuz diyor. Ne demek peygamber? Şimdi biz az çok bir şeyler biliyoruz. Dedik ya, 500 küsür sene geçmiş, peygamber gelmemiş. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla ne nedir bilinmiyor. Ve Abdullah'ın yetimi Muhammedül Emin Aleyhisselam peygamber olarak görevlendirildi deyince Ebul As'ın kayınpederi, Zeynep'in babası, yani çok sevdiği bir insan, Hatice teyzesinin kocası Aleyhisselam, yani ne yandan bakarsanız bakın birçok yönden bağlantısı var. Ekstra bu iki akrabalığın dışında akrabalığı daha var. Ve sorguluyor, ne diyorsunuz diyor. Ne demek peygamber? Bu ne anlama gelir? Millet alay edercesine, Ebul As eve gidince görürsün, görürsün. Tabii adam daha ev varmadı, daha Zeynep ile görüşmedi. Ama Mekke'ye gelir gelmez önünde bir bomba patladı. Bütün ruh dünyasını alabora etti. Şaşkın vaziyette evine yöneldi. Şimdi Zeynep'ini tanıyor. Zeynep'ini seviyor. Çünkü onun gönlünü almış gitmişti. Onda gönül bırakıp gitmişti. Çok iyi anlaşıyorlardı. Yani evlilikleri üzerine daha sene doldurmamışlar. O da çok önemli. Ama birbirini iyi tanıyorlar ve mükemmel bir aile. Zeynep Sultan, bu mübarek hanım, öyle güzel örnekler ortaya koyar ki, mübarek Hazreti Hatice annemizin fotokopisi sanki ya. Yani annemiz ona, kızım, yavrum, eşin geldiğinde onu kapıda karşıla, içeri güler yüze al demi nasihette bulunmuştu. Ben o bölümü işlerken, evlilik esnasında annenin nasihatte bulunduğunu ama o nasihatları burada sırasıyla okumak, anlatmak yerine yeri geldikçe o konu içinde söylemek istiyorum demiştim. İşte biri budur. Ve Zeynep Sultan hiçbir zaman için lakayt davranmamış, eşini her gelişinde kapıda karşılamış, uğurlarken de ta avluya kadar çıkıp uğurlamıştı. Yine tabii kervan geliyor, Yani bütün şehir ayaklanıyor, defler, şeyler çalınıyor, eğlenceler başlıyor, kervan geldi. Büyük bir hadise. Her kervan gelişi ve gidişi böyle olurdu. O yüzden haberi oluyor Zeynep Sultan'ın. Kervanın geldiğinden. Evet, çok sevdiği kocası Ebulas'ı avluda karşıladı. Daha dış avluda. Her zaman olduğu gibi yine hoş geldiniz dedi. Büyük bir muhabbetle baktı, elindekilerini aldı, içeri buyur etti. Eşini içeri alan Zeynep Sultan, bağışlayın bu sahneyi söylemek zorundayım. Avluda, bahçede yapılamayacak aile hareketleri vardır. İçeriye alınca eşini kucaklayıp bağrına bastı. Gönül gönüle, ikilikten birliğe erdiler. Bir doyumluk, bir tadımlıktır bu. Maalesef konuşurken, dinlerken, yazarken, anlatırken zorlandığımız bir sahne aynı zamanda. Ama Resulullah Aleyhisselam'ın yaptığı, tavsiye ettiği bir şey. Hazreti Hatice annemizin ihmal etmediği bir şey. Ve Zeynep Sultan'ın da eşini aynı şekilde bağrına bastığı ve yürek yüreğe dayadığı, yüreğiyle, duygularıyla, teniyle doyurduğu bir karşılama. Ondan sonra içeride işte yer gösterdi vesaire. Tabi adam yoldan geliyor. Şimdiki gibi uçağa bindi geldi, otobüse bindi geldi, taksiye bindi geldi değil. Kaç günlük, peki aylık yol bu. Tabi üst baş temizliği, üst baş değişme vesaire, oturdular. Bunlara geçiyorum ben. Ebulas büyük bir memnuniyetle geçip mindere oturuyor. Sonsuz bir sevgiyle bakıyor sevgili hanımına. Bir yandan da işte geldi geleli nasıl koşuşturduğunu görüyor ve film karesi gibi onları tek tek değerlendiriyor. Her zaman böyle kapıda karşılıyordu. Her türlü hazırlığını yapıyor. En güzel elbiselerini giyiyor. Güzel kokular sürünüyor. Ve tebessümle karşılıyordu. Sevgili eşi öylesine tatlı dilli, öylesine güler yüzlü olurdu ki bütün yorgunluğunu unuturdu Ebulas. Yine öyle oldu. Zeynep Sultan, anne kucağında, baba ocağında gördüğü eşler arasındaki sevgi, saygı ve uyum esprisini kendi hayatına öyle güzel tatbik ediyordu ki adeta o da bir Hazreti Hatice olmuştu sanki. Evet. Kocasına gönül kapılarını sonuna kadar açmış, çırpınan bir kuş gibi etrafında pervane dönüyordu. Ebulas çok sevdiği, çok çok memnun olduğu eşine bakarken bugün biraz daha güzel, biraz daha alımlı, biraz daha candan, biraz daha hassas gördü. Yüzü nurdan bir avize gibi parlıyordu. Biraz değişmiş miydi? Bakışları derinleşmiş miydi? Neydi? Evet, karşılıklı hal hatır soracaklarken bunu gözler yaptı bu işi. Henüz sözlere sıra gelmedi. İşte ufak tefek buyurun, üstünüz değişimlerin dışında herhangi bir şey yok. Ama Ebulas içindeki ukdeyi dışa vurmak zorundaydı. Hanımından saklısı gizlisi yoktu. Eşler arasında böyle olmalı. Aile budur. Ey Zeynep. Zeynep'im der. Zeynep'im. Baban peygamber olarak ortaya çıkmış. Öyle mi? Şimdi ifadeye dikkat edin. Peygamber olarak ortaya çıkmış. Ortaya çıkmış kelimesi. Zeynep Sultan bir an bir hüzün esiyor mübarek nur yüzünde. Bir kelimeyi hemen değiştiriyor. Hayır diyor. Ortaya çıkmadı. Peygamber olarak görevlendirildi. Resulullah olarak görevlendirildi. Adam başka bir şey sormadı. sevgili eşinin nur yüzüne baktı. Dikkatle süzdü sevgili eşini. Ay parçası kadar güzel, gül kadar narin yine. Fakat az önceki duyguları depreşiyor. Biraz daha parlamış, biraz daha nurlanmıştı bugün. Gözlerindeki esrarı okumak istedi. Olan biteni sorgulamak istedi sevgili eşinin gözlerinde. Gözler, o gözlerdi ama derinlik artmıştı biraz daha. Daha okyanuslaşmıştı sanki. Daha canlanmıştı. Sevgili eşinin gözlerinde kaybolurcasına tekrar aynı soruyu sordu. Ama bu sefer Zeynep'in düzelttiği şeklinde. Baban Resulullah olarak görevlendirilmiş öyle mi? Diye sordu. Zeynep Sultan kısa hatlarla sevgili babasının peygamber olarak görevlendirilmesini, ilk vahyin gelişini, annesi ve kız kardeşlerinin Müslüman oluşlarını, onları takip eden Müslümanları, olan biten her şeyi kısa hatlarla anlattı ve sonunda da gönül vadilerine inciler yağdıran bir güzellikle sözlerini bitirdi. Belki adamın beklediği cevap buydu. Ben de Müslüman oldum. Müslüman mı oldun? Ebulas endişeli, korkulu, Müslüman mı oldun? Evet efendim, ben Müslüman oldum. Şimdi bekliyor. Doğru yapmışsın, sen yanlış yapmazsın. Bunu bekliyor. Bu onun hakkıydı. Ebulas'ın bunu söylemesi gerekiyordu. Bakın buraya kadar bir şey söyledim. Bir hanımın davranışı. Şimdi erkeğe sıra geldi. Şimdi hanım erkeği tanıyor. Ona o ortamı hazırlıyor. Bütün her şeyini seriyor ayaklarına. Peki ne yapacak erkek bu inceliği karşısında? Aleyhisselam'ın yaptığı neydi? Kendisine yapılan inceliğin bir üstüyle cevap verirdi. Bize bu görev düşüyor. Şimdi Zeynep Sultan diye bunu dinleyen, bilhassa beyler için söyleyeyim, hanımlarından böyle bir şey beklentiye girmesinler. Hanımlar bunu yapmasınlar demiyorum. Zaten ondan dolayı bu dersi yapıyoruz. Yapacağız. Ama şimdi şu ana kadar bir tablo hep hanım üzerine gitti. Zeynep Sultan bütün gönlüyle, hayatıyla, her şeyle eşinin hizmetindeydi. Ama burada şimdi efendim Ebulas Mirebiye, yani erkeğe düşen bir misyon, bir görev var. Bunu görüyoruz. En ciddi şekilde. Adam eşini tanıyor. Bu Zeynep Sultan sonuçta mümkün mertebe bir şey ileri ortaya koyarken o ağırlığı, o ciddiyeti ortaya koyması gerekiyor. Onu yapması, yaşaması gerekiyor. Onu yaparken, yaşarken aynı ciddiyeti sürdürme noktasında bir hassas denge daha söz konusu. Şimdi hani bazen hanımımızdan bir şey duyarız. Ya nasıl olur? Ya hanımımızı tanıyorsak o onu yapar mı? Böyle bir şey yapmaz duygusu olması lazım. Tam tersine erkeğimizden bir şey duyarız. Ya nasıl olur? O öyle bir şey yapar mı? Böyle sorular sorarız. Oysa burada olması gereken bir şey var. Çok önemli bir kısma geldim şu anda. Son derece önemli. Burada hanımın Hatice annemizden aldığını bütünüyle ortaya koyması. Hatta tabir yerindeyse o anki şartlara göre yeni ilaveler, çıkartmalar yaparak o anki konuma göre, yani adamın adeta içini dışını bütün her şeyini ihata ettiğini, kuşattığını görürüz. Şimdi görev artık Ebulas'tadır burada. Nedir bu görev? Şimdi bakıyorsunuz, ben Müslüman oldum diyor. Sen de İslam'a girsene diyemiyor. Onu bekliyor. Erkeğin bunu yapması gerekiyor artık. Müslüman mı oldun diyor adam. Evet efendim. Ben Müslüman oldum. Bekliyor. Cevap gelmeyince biraz endişe, biraz da yani bakışıyla ey Ebulas, senden bekleneni niye yapamıyorsun dercesine. O ondan bekleneni yapmak durumundadır. Vallahi sen de biliyorsun ki benim babam güvenilir ve doğru bir kimsedir. Haklısın Zeynep'im, öyledir. boş yere konuşmaz. Evet, ben şahidim buna. Onun doğruluğunu Mekke'de bilip tasdik etmeyen var mı? Yoktur vallahi. Ona herkes Muhammedül Emin der aleyhisselam. Annem ve kız kardeşlerim Ebu Bekir, Ali, Zeyd ve başkaları Müslüman oldular. Hatta senin akrabalarından olan Osman ve Zübeyr de Müslüman oldular. Ey benim şerefli efendim! Ey asil efendim! Ey şefkatli efendim! Senin de İslam'a önce girenlerden, ilk olanlardan olmanı isterim. Ben inandım. Sen de inanır mısın? Bundan güzel davet olabilir mi? Bir hanımın eşine karşı bundan daha güzel bir teklifi olabilir mi? Şu inceliği anlayabildiniz mi? Şu tadı görebildiniz mi? Adam bir şey diyemedi. Daha doğrusu ne diyeceğini bilemedi. Garip bir tavırla eşine baktı. Zeynep Sultan, nurdan bir avize gibi parlayan yüzde iki nur köprü gönle yol açmıştı. Gir diyordu sanki. İçeri gir diyordu. Durulur muydu böylesine inceler incesi bir davet karşısında? Göz köprüsünden geçip gönül memleketine indi Ebulaz. Sıcak buldu gönül memleketini. Sımsıcak buldu. Öyle bir aleme girdi ki ifadesi mümkün değildi. Yaşayanlar anlardı bunu ancak. Hissedenler hissederdi. Zeynep Sultan adamının girdiği havayı gördü. Cümleyi kısaltıp tekrarladı. Ben inandım. Sen de inanır mısın? Ebulaz ne yapacağını hala bilemiyor. İnanmak. Nasıl bir şeydi acaba inanmak? Şaşkın gözlerle baktı sevgili eşine. İnanırım tabii. Senin babana inanmamak olur mu hiç? Demesini bekleyen eşinin gözlerinde kayboluverdi. Sonra da kendisinden beklenen cevabı veremediğini anlayınca suçlu çocuklar gibi başını önüne eğdi Ebulaz. Bu durum karşısında bir acayip oldu Zeynep Sultan. Gönül ikliminde fırtına kasırga haline gelip hortumladı ciğerlerini. Göz depoları infilak edip oluk oluk akmaya başladı. Senin gibi bir adam bu davete lakayt kalamaz, kalmamalı. Ey Ebulaz, ben inandım. Sen de inanır mısın? Sevgili Zeynep'inin, Zeynep Sultan'ın bu halini gören Ebulaz ondan beter oldu. Onu üzmek, kırmak istemezdi hiçbir zaman. Hiç kırılmamıştı, hiç üzülmemişti çünkü. Mahcup, ezik, yıkılmış bir şekilde kendini toparlayıp kalkarak dışarı çıktı. Eşinin böyle bir duygu anaforu yaşadığını gören Zeynep Sultan, onun arkasından dualar mırıldandı. Yürek dolusu. Tepkisi sert değildi. Zaten Ebulaz sert bir adam değildi. Yumuşak huyluydu. Ama burada görüyorsunuz, hep beraber fark ediyoruz ki, burada Zeynep Sultan çok öne çıktı. Ebulaz bir hayli gerilerde kaldı. Yani kaliteli bir adamdı. Ebulaz'ın da putlara taptığını bilmiyoruz. Hanif diye geçiyor bazı kitaplarda. Bazılarının da putperest olabilir diye geçiyor. O kadar ayrıntıyı bilmiyoruz. Ama diğer taraftan da dedim ya 500 küsur yıldan beri peygamber gelmediği için yani hayatın tüm kriterleri değişmiş zaten. Ama Ebulaz kaliteli bir adam. duruşuyla, konuşmasıyla, kabulüyle, reddiyle kalite insan. Zeynep Sultan da kalite insandan kalite davranışı bekliyordu haklı olarak. Ama kalite adamı olan Ebu'l-As bin Rebi kalite davranışı ortaya koyamadı. Şimdi suçlamıyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani şu kadar yıl, asır gelmiş geçmiş, yani o şekilde yetişmişler, bir anda her şeyi terk edip, yani iman etmek öyle kolay olmasa gerek. Öyle olmasa gerek, yani biz o dönemde yaşasaydık öyle kolay bırakabilir miydik? Bugün yani uykularımıza kıyıp cemaate gidemiyorsak, zamanı verene hasredemiyorsak, Allah'ın kitabını diğer kitaptan daha çok okumuyorsak, Resulullah Aleyhisselam'a salavat getirmiyorsak, işte Allah dostlarının yoluna giremiyorsak, düşünelim kendimizi ki biz Müslümanız, imanlıyız. 500 küsür sene geçmiş, peygamber gelmemiş, böyle bir durum söz konusu. Ebu'l-As bin Rebi bir sıkıntı yaşıyor. Eşine yürekler dolusu dua ediyor bir yandan ve evinin işlerini yapmaya çalışıyor. Tam bu anda tekrar kapı açılıyor ve Ebu'l-As tekrar içeri giriyor. Ama bu sefer heyecanlı geliyor. Heyecanlı böyle koşarcasına. Zeynep'im, Zeynep'im, Zeynep'im diyor. Zeynep Sultan'ın yüreği yerinden oynuyor. Yüreği yerinden oynuyor, ağlıyor. Geldi inşallah, Allah diyecek. İnşallah yüreği yerinden oynuyor kız, kadıncağızın. Zeynep'im, Zeynep'im, Kabe'nin yanında babanla karşılaştım diyor. Kabe'nin yanında babanla karşılaştım. Ebu'l-As'ın kayınpederi. Teyzesi Hatice annemizin kocası. Hanımının babası. Ve şimdi Peygamber Aleyhisselam. Kabe'nin yanında babanla karşılaştım Zeynep'im. Durdu. Zeynep Sultan adamın gözlerine, bütün her şeyini içine alırcasına bir bakışla baktı. Adam ezildi. Beni de İslam'a davet etti dedi. Zeynep dinliyor sadece. Sonra demiyor. Kabe'nin yanında babanla karşılaştım. Beni de İslam'a davet etti baban. Arkası yok. Zeynep'in bakışında ne yaptın bakışı var, sorusu yok. Dilinde dudağında yok o. Yüreğinde ve gözünde var. Bunu anlıyor Ebu'l-As. Yutkunuyor. Kabe'nin yanında babanla karşılaştım. Zeynep'im beni İslam'a davet etti diyor. Arkasını getiremiyor. Yok arkası çünkü. Başını eğiyor. Yine aynı şekilde suçlu çocuklar gibi köşedeki mindere geçip çömeliyor. Zeynep Sultan kocasının içeri girişini, konuşmasını, ses tonunu, jest ve mimiklerini, oturuşunu, beden dilini, her hareketini büyük bir titizlikle inceledikten sonra oturan adamın karşısına oturdu. Şimdi sahneye bakın efendim. Öyle ki dizleri dizlerine değiyordu. Büyük bir sevgi ve ümitle baktı. Aşkla baktı. Gönül mızrabını aşkının tellerine inceden inceye dokundurdu. Biliyordu ki onu hakikate aşktan başka bir şey ulaştıramazdı. Tecelli aşk ile olurdu. O aşka da bu aşk ile ulaşılırdı ancak. Gönül dünyasının mihmandarı olmak için çırpınıyordu Zeynep Sultan. İşte böyle bir gülün bülbülüydü Ebu'l-As. Gül, gül olma özelliğiyle her bakımdan öne çıkmıştı. Ama bu sefer de bülbül susmuştu gülün karşısında. Bülbül susmuştu gülünün karşısında. Bir şey diyemez bir haldeydi. Zeynep Sultan bütün arzusuyla, aşkıyla kocasının imana gelmesini bekliyor. Ebu'l-As ise karşısında ezildikçe eziliyordu. Ve nasip dedi Zeynep Sultan içinden. Bırakmadı eşinin ellerini. Ayırmadı gözlerini gözlerinden. ayırmayacaktı, ayrılmayacaktı. Belki en güzel bir yere geldik ama bugün de bize ayrılan süre burada dolduğu için dilerseniz kalan kısımları bir başka gül sohbetlerinde paylaşmak arzusuyla bu güzellikler güzelliğimiz olsun diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum efendim.
Erkam Radyo'da Adem Saraç'la Gül Sohbetleri programını dinlediniz.